Ayrım 25, Kolera Günlerinde Aşk, Gabriel Garcia Marquez, sayfa 256. Yeni yüzyılı kutlamak için yeni kamusal gösterilerle dolu bir program düzenlendi. Bu yeniliklerin en unutulmazı, Dr. Juvenal Urbino'nun bitmez tükenmez girişim gücünün ürünü olan ilk balon yolculuğuydu. Kentin yarısı Arsenal Meydanı'nda toplanıp ulusal bayrağın renklerinde taftadan kocaman balonu hayranlıkla seyretti. Doğru yolla yaklaşık 30 mil kuzeydoğudaki San Juan de la Cienega'ya ilk uçak postasını götürecekti balon. Sorgun ağacından yapılmış sepete ilk binenler, uluslararası Paris sergisinde uçuş heyecanını tatmış olan Doktor Juvenal Urbino ile karısı, uçuş mühendisi ve 6 seçkin çağrılıydı. Eyalet valisinden San Juan de la Cienega, belediye makamlarına bunun ülkenin tarihinde ilk uçak postası olduğunu belirleyen bir de mektup götürüyorlardı. Ticaret günlüğünden bir köşe yazarı, balon düşecek olursa son sözlerinin ne olacağını sordu Doktor Juvenal Urbino'ya. O da hiç duraksamadan onca kınanmasına yol açacak yanıtı verdi. "Kanımca," dedi, "19. yüzyıl bizden başka herkes için sona eriyor." Balon havalanırken ulusal marşı söyleyen saf kalabalığın arasında kaybolan Florentino Ariza, o kargaşalıkta adamın birinin bu yolculuğunu bir kadına, hele Fermina Daza'nın yaşında bir kadına göre olmadığını söylediğini işitti. Hak verdi ona. Ama her şeye karşın pek de tehlikeli olmadı uçuş. Ya da en azından hayal kırıklığı olduğu kadar tehlikeli olmadı. Balon inanılmaz mavilikte bir gökte sakin bir yolculuktan sonra kazasız belasız hedefine vardı. Çok alçaktan, dingin ve elverişli bir rüzgarla önce karlı dağ doruklarının sonra uçsuz bucaksız Sienega Grande'nin üstünden güzel güzel uçtular. Tam 300 yıl İngilizlerin kuşatmalarına, korsanların zorbalıklarına dayandıktan sonra kolera korkusuyla halkının bırakıp gittiği dünyanın en güzel kenti, eski ve yiğit Cartagena de Indias'ı Tanrı'nın gördüğü gibi gökyüzünden gördüler. Hiç bozulmamış surları, sokakları büyüleyen otları, hercai menekşelere boğulmuş kale duvarlarını, mermer sarayları, altın sunakları, zırhların içinde vebanın çürüttüğü genel valileri gördüler. Trias de Cataca'nın delice renklere boyanmış göl evlerinin, yemek için içinde iguana yetiştirilen kafeslerin, göl bahçelerindeki kına çiçeği salkımlarıyla astromelyalar üstünden uçtular. Yüzlerce çıplak çocuk gürültüden korkarak kendilerini suya atıyorlar. Tüylü şapkalı güzel kadının iyilik olsun diye balonun sepetinden fırlattığı giyecek paketlerini, öksürüğe karşı tabonuka şişelerini, yiyecekleri kapmak için kendilerini pencerelerden, evlerin damlarından şaşılacak bir beceriyle kullandıkları oyma kayıklardan atıyorlar, balık gibi suya dalıyorlardı. Sessizliği öldürücü bir buğu gibi kendilerine dek yükselen, muz bahçelerinin karanlık denizi üstünden uçarken, Fermina Daza, 3-4 yaşlarındayken kendisi gibi muslin giysiler giymiş, beyaz şemsiyeli, organze şapkalı başka kadınlar arasında neredeyse çocuk yaştaki annesinin elinden tutmuş, karanlık ormanda gezintiye çıktıklarını anımsadı. Bir dürbünle dünyayı seyreden balonun makinisti, ölüye benziyorlar dedi. Dürbünü Doktor Juvenal Urbino'ya iletti. İkili alanlar arasında öküz arabalarını, demiryolu hattının sınırlarını, donmuş sulama kanallarını gördü Doktor Urbino. Nereye baksa oraya buraya saçılmış insan cesetleri görüyordu. Biri koleranın Sienega Grande köylerini kasıp kavurduğunu duyduğunu söyledi. Doktor Urbino bir yandan konuşuyor, bir yandan da dürbününe bakıyordu. "Çok özel bir kolera türü olmalı bu," dedi. "Çünkü hepsinin de ense köklerinde öldürücü bir darbe var." Bir süre sonra köpüklü bir denizin üstünden uçarak hiç olaysız, tuzdan çatlak çatlak olmuş tabanı kor gibi yanan, uçsuz bucaksız, yakıcı bir kumsala indiler. Güneşe karşı gündelik şemsiyelerden başka koruyucuları olmayan yetkililer, marşlara tempo tutarak bayraklar sallayan ilkokul öğrencileri, kurumuş çiçekler ve yaldızlı kartondan taçlarıyla güzellik kraliçeleri, o günlerde Karayip kıyısının gönençli Gayra köyünün bandosu bekliyordu onları. Fermina Daza'nın tek istediği, doğduğu kenti bir kezcik daha görmek, en eski anılarıyla yüz yüze gelmekti. Ama salgın tehlikesinden ötürü kimseye izin verilmedi. Doktor Juvenal Urbino tarihsel mektubu verdi. Mektup sonradan kayboldu. Ne olduğu da anlaşılmadı. Heyettekiler konuşmaların sıkıcılığından boğulacak gibi oldular. Sonunda onları katır sırtında lagunaların denizle birleştiği Pueblo Viejo iskelesine götürdüler. Çünkü makinist balonu bir türlü yeniden havalandıramadı. Fermina Daza çok küçükken annesiyle birlikte bir çift öküzün çektiği bir arabayla oradan geçtiğine emindi. Biraz daha büyüyünce bunu birkaç kez babasına anlatmış ama o katır inadıyla anımsamasının kesinlikle olanaksız olduğunu söylemişti. O yolculuğu çok iyi anımsıyorum, doğru demişti ama sen doğmadan en az 5 yıl önceydi. Balon seferine çıkan yolcular 3 gün sonra fırtınalı bir gecenin ardından perişan havalandıkları limana döndüler ve kahramanlar gibi karşılandılar. Florentino Ariza da kalabalığın arasına karışmış oradaydı kuşkusuz. Fermina Daza'nın yüzünde korku izlerini gördü. Ama aynı akşam kocasının koruyuculuğunda düzenlenen bir bisiklet sergisinde yine gördü onu. Bu kez yorgunluktan eser yoktu onda. Alışılmadık bir velosipede binmişti. Önünde üstüne oturduğu çok yüksek bir tekerleği, arkasında ancak dayanmaya yarayan küçücük tekerleğiyle bir sirk aracını andırıyordu daha çok. Yaşlı hanımefendileri çileden çıkaran, erkeklerin hoşnutsuzluğuna yol açan, yanlarına renkli şeritler geçirilmiş bol bir pantolon giyiyordu. Ama beceriksizliğine kimse ilgisiz kalmadı. Florentino Ariza'nın yıllar boyu ansızın rastgele gözünün önüne gelen, sonra yüreğinde bir burukluk bırakarak geldiği gibi kaybolan gelgeç imgelerinden biri oldu bu. Ama bunlar yaşamının geçişini gösteriyordu Florentino Ariza'nın. Çünkü yaşamın acımasızlığını kendi bedeninden çok her görüşünde Fermina Daza'da farkına vardığı ayırt edilmez değişikliklerde görüyordu. Bir akşam sömürge döneminden kalma lüks bir lokanta olan Maison de Don Sancho'ya gitti. Kuş kadar bir şeyler yemek için yalnız geldiğinde her zaman yaptığı gibi uzak bir köşeye oturdu. Birden dipteki büyük aynada Fermina Daza'nın koca ve iki çiftle birlikte aynadaki yansısın tüm görkemiyle görebileceği bir köşede bir masaya oturduğunu gördü. Dokunaklı bir hali vardı. İncelikle havai fişekler gibi parlayan görüşlerle yönetiyordu konuşmayı. Damla kristalden kocaman avizelerin altında daha da pırıltılıydı güzelliği. Aynanın içinden geçen Alice gibi. Florentino Ariza soluğu tutulmuş gönlünce inceliyordu onu. Yemek yiyişini, şarabı dudaklarına değdirişini, dördüncü kuşaktan Don Sancho'yla eğlenişini gördü. Tek başına oturduğu masadan yaşamın bir anını onunla bölüştü. Kimseye görünmeden, bir saatten uzun bir süre onun özel yaşamının yasak bölgesinde dolaştı. Sonra onun yanındakilerle birlikte kalktığını görünceye dek vakit öldürmek için 4 kahve daha içti. Öyle yakınından geçtiler ki Florentino Ariza onun yanındakilerin kokusuna karışan kokusunu ayırt etti. O geceden sonra hemen hemen 1 yıl boyunca aynayı ona satması için lokantanın sahibini sıkıştırdı. Para ya da hizmet, yaşamında en çok istediği şey neyse onun karşılığında. Kolay olmadı bu. Çünkü Don Sancho değerli çerçevesi Viyanalı zanaatçılarca yapılmış olan bu aynanın bir eşi Marie Antoinette'in hiçbir iz bırakmadan kaybolan ikiz aynalarından biri olduğunu söylencesine inanıyordu. İki eşsiz mücevher. Sonunda pes ettiğinde Florentino Ariza aynayı evinin salonuna astı. Çerçevenin güzelliğinden ötürü değil, içinde 2 saat boyunca sevgilisinin imgesi kaldığından. Onu hemen hemen her görüşünde Fermina Daza kocasının koluna girmiş tam bir uyum içinde, yalnızca Florentino Ariza'ya selam verirken bozulan kendilerine ait bir çevrede, Siyamlılar gibi şaşılacak bir akıcılıkla deviniyorlardı. Doktor Juvenal Urbino sıcak bir sevgiyle onun elini sıkıyor, hatta bazen dostça omzuna vuruyordu. Fermina Daza ise onu katı bir biçimciliğin nesnel kurallarına yazgılı kılıyor, kendisini genç kızlık günlerinden hala anımsadığını varsaymasına olanak veren en küçük bir davranışta bile bulunmuyordu. İki ayrı dünyada yaşıyorlardı ama Florentino Ariza aralarındaki uzaklığı azaltmak için her türlü çabayı harcarken Fermina Daza tam ters yönde adım atıyordu. Florentino Ariza'nın bu ilgisizliğin korkuya karşı bir zırhtan başka bir şey olmadığını düşünme yürekliliğini kendinde bulması için aradan uzun zaman geçti. Yerel tersanede yapılan ilk ırmak gemisinin suya indirilişi sırasında birden aklına geldi bu. CFC'nin birinci başkan yardımcısı olarak 12. Leon amcayı temsil ettiği ilk resmi törendi bu aynı zamanda. Bu rastlantı töreni özel bir görkemliliğe büründürmüştü. Kentin yaşamında öyle ya da böyle bir önemi olan herkes oradaydı. Florentino Ariza geminin hala taze boya ve sıcak katran kokan büyük salonunda konuklarla ilgileniyordu ki rıhtımda bir alkış şallusu koptu ve bando bir zafer marşı çalmaya başladı. Düşlerinin göz kamaştırıcı kadınını kocasının kolunda, olgun güzelliğinin görkemi içinde, tören üniforması giymiş şeref kıtasının önünden, pencerelerden atılan serpantin ve çiçek yağmuru altında bir zamanların kraliçesi gibi geçtiğini görünce, neredeyse kendisi kadar eski bir ürpertiyi bastırmak zorunda kaldı. İkisi de ellerini kaldırarak yanıt verdiler candan sevgi gösterilerine. Ama o, yüksek topuklu iskarpinlerinden boynuna dolanmış tilki kuyruklarına, çan biçimindeki şapkasına dek bir imparatoriçe gibi baştan başa altın yıldızlara bürünmüş, öyle göz kamaştırıcıydı ki kalabalığın içinde bir o varmış gibiydi. Florentino Ariza, eyaletin önde gelenleriyle birlikte müziğin ve havai fişeklerin şamatası, püskürttüğü buharlarla rıhtımı ıslatan geminin üç yoğun böğürtüsü arasında kaptan köprüsünde bekliyordu onları. Doktor Juvenal Urbino, insana kendisine özel bir yakınlık duyduğunu düşündüren kendine özgü doğallığıyla selamladı karşılayıcıları. Önce tören üniforması giymiş gemi kaptanını, sonra başpiskoposu, vali ve belediye başkanı ile eşlerini, sonra da yeni gelen antlı garnizon komutanını. Yetkililerden sonra koyu renk takım elbisesi içinde onca önemli kişi arasında neredeyse görünmez olan Florentino Ariza geliyordu. Garnizon komutanını selamladıktan sonra Fermina, Florentino Ariza'nın uzattığı eli karşısında duraksadı. Komutan onları tanıştırmak üzere tanışıp tanışmadıklarını sordu. Fermina Daza ne evet ne de hayır dedi. Bir salon hanımefendisine özgü gülümseyişiyle Florentino Ariza'ya elini uzattı. Daha önce iki kez olmuştu bu. İleride yine olacaktı. Florentino Ariza, Fermina Daza'nın kişiliğine özgü bir davranış olarak yorumlamıştı bunu hep. Ama o gün, o sonsuz hayal kurma yeteneğiyle böylesine zorlu bir ilgisizliğin, aşk ezinçlerini gizleyen bir kaçamak olup olmadığını sordu kendi kendine. Bu düşünce gençlik isteklerini uyandırdı. Yıllar önce Evangelios Parkı'nda yaptığı gibi aynı kaygılarla Fermina Daza'nın villasının çevresinde dolanmaya başladı. Ama kendisini görmesini kurduğundan değil, yalnızca hala var olduğuna emin olmak için onu görmek amacıyla. Ama şimdi kimseye görünmeden oradan geçmesi güçtü. La Manga mahallesi tarihsel kentten suyu yeşil bir kanalla ayrılmış, yer yer sömürge döneminde aşıkların pazar günleri sığındıkları içaço çalılıklarıyla kaplı, yarı ıssız bir adanın üstündeydi. Birkaç yıl önce İspanyollardan kalma eski taş köprüyü yıkmışlar, katırla çekilen tramvayların geçebilmesi için karpuz lambalarla donatılmış beton bir köprü yapmışlardı yerine. Önceleri La Manga sakinleri projede öngörülmeyen bir işkenceye katlanmak zorunda kalmışlardı. Titreşimleri yeri sürekli olarak sarsan kentin ilk elektrik tesisinin bunca yakınında uyumak. Doktor Juvenal Urbino bile onca yetkisine karşın tesisin kimseyi rahatsız etmeyeceği bir yere taşınmasını sağlayamadı. Sonunda Tanrı'nın lütfu imdadına yetişti. Bir gece tesisin kazanı korkunç bir gürültüyle patladı. Yeni evlerin üstünden uçtu. Kentin tam ortasından geçerek eski San Julian de Hospitalario Manastırı'nın büyük dehlizinin üstüne düştü. Yıkılan manastır o yılın başında boşaltıldı. Ama kazan o gece kentin hapishanesinden kaçıp manastırın kilisesine saklanmış olan dört mahkumun ölümüne yol açtı. Kentin öylesine güzel aşk gelenekleri olan o dingin kenar mahallesi lüks bir mahalleye dönüştükten sonra mutsuz aşklara pek de elverişli olmadı. Sokaklar yazın toz, kışın çamur içinde yıl boyu ıssızdı. Tek tük evler bol ağaçlı bahçelerin içine gizlenmişti. Bir zamanların çıkıntılı balkonlarının yerini kaçak aşıkların cesaretini kırmak için özellikle yapılmış gibi mozaik teraslar almıştı. Allah'tan o dönemde tek bir atın çektiği kiralık körüklü arabalarla gezintiye çıkmak modaydı. Ekim ayında insanın içini sızlatan gün batımının deniz feneri kulesinden daha iyi seyredildiği, gizemli köpek balıklarının papaz okulu öğrencilerinin kumsalını gözetledikleri, her perşembe limanın kanalından dokunulsa tutulabilecek kadar yakından geçen kocaman bembeyaz transatlantiğin görüldüğü yüksek bir yerde sona eriyordu gezinti. Florentino Ariza, işinde geçirdiği yorucu bir günün ardından bir fayton kiralamayı alışkanlık edinmişti. Ama sıcak aylarda yapıldığı gibi faytonun körüğünü kaldırmıyor, kanepenin içine gömülüyor, gölgede görünmez olmuş, hep tek başına, arabacıda kötü düşünceler uyandırmamak için umulmadık yollara saptırıyordu onu. Gerçekte bu gezintide onu ilgilendiren tek şey, muz ağaçlarıyla bol yapraklı Hint kirazı ağaçları arasında yarı yarıya gizlenmiş, Louisiana pamuk çiftliklerinin düşsel güzellikleri malikanelerinin acıklı bir kopyası olan pembe mermerden tapınaktı. Fermina Daza'nın çocukları saat 5'e doğru dönüyorlardı eve. Florentino Ariza onların aile arabasıyla geldiklerini görüyordu. Sonra Doktor Juvenal Urbino'nun her zamanki gibi hastalarını yoklamak için evden çıktığını görüyordu. Ama evin çevresinde dolanıp durduğu bir yıla yakın süre içinde özlediği kadının hayalini bile göremedi. Ortalığı kasıp kavuran ilk Haziran sağanağına karşın tek başına gezintisini sürdürdüğü bir öğleden sonra atın ayağı çamurda kaydığı yere kapaklandı. Florentino Ariza tam Fermina Daza'nın evinin önünde olduklarının dehşetle farkına vardı. Üzüntüsünün onu ele vereceğini hiç düşünmeden arabacıya yalvardı. "Burada olmaz, yalvarırım," diye bağırdı. "Nerede olursa olsun ama burada olmasın." Onun bu telaşından şaşıran arabacı, koşumlarını çözmeden atı ayağa kaldırmaya çalıştı. Arabanın dingili kırıldı. Florentino Ariza, becerebildiğince arabadan dışarı çıktı. Hızlanan sağanak altında oradan geçenlerin kendisini eve götürmeyi önereceklerini umarak utancına boyun eğdi. Urbino ailesinin hizmetçilerinden biri, giysileri sığılsıklam, dizlerine dek çamura batmış, orada beklerken gördü onu. Terasa sığınması için şemsiye götürdü ona. Florentino Ariza en çılgın düşlerinde bile böyle bir fırsatı düşlememişti. Ama o akşamüstü Fermina Daza'nın onu bu durumda görmesindense ölmeyi yeğlerdi. Eski kentte oturdukları sırada Juvenal Urbino ile ailesi 8 ayini için evlerinden katedrale her pazar günü yürüyerek giderlerdi. Dinsel olmaktan çok dünyasal bir toplantıydı bu. Daha sonra evden taşındıklarında birkaç yıl oraya arabayla gitmeyi sürdürdüler. Hatta bazen bahçedeki palmiyelerin altında arkadaşlarıyla gevezelik ederek oyalandılar. Ama La Manga, papaz okulunun özel kumsalı ve mezarlığı ile kilisesi yapılınca çok önemli durumlar dışında bir daha katedrale gitmediler. Bu değişikliklerden haberi olmayan Florentino Ariza, birkaç pazar parokya kahvesinin terasında oturarak üç ayinden çıkanları gözledi. Sonra yanıldığını anladı. Birkaç yıl öncesine dek modası süren yeni kiliseye gitti. Ağustos ayının 4 pazar günü tam saat 8'de çocuklarıyla birlikte Doktor Juvenal Urbino'ya rastladı. Ama Fermina Daza yanlarında yoktu. O pazarlardan birinde La Manga mahallesi sakinlerinin görkemli anıt mezarlar yaptırmakta oldukları bitişiklerindeki mezarlığı ziyaret etti. Kocaman ceiba ağaçlarının gölgesi altında bunların en görkemlisine, daha yeni bitmiş gotik camlı mermer kabartmalı, mezar taşlarının üstüne yaldızlı harflerle ailenin tüm bireylerinin adları yazılı anıt mezara rastlayınca yüreği hop etti. Bunların arasında Dona Fermina Daza de Urbino de la Calle'ninki de vardı. Onun hemen yanında da kocasınınki, bir de yazıt. Efendimizin erinci içinde de birlikte. Yılın geri kalanı boyunca Fermina Daza ulusal ya da toplumsal etkinliklerin hiçbirine katılmadı. Her zaman kocasıyla birlikte başrolde oldukları Noel eğlencelerine bile. Ama eksikliği opera mevsiminin açılış temsili duyuldu en çok. Perde arkasında adını anmadan kuşkusuz ondan söz eden bir grubun söyledikleri kulağına çalındı Florentino Ariza'nın. Geçen Ariza'da bir gece yarısı birinin onu Panama'ya giden Cunard Transatlantik'inde gördüğünü, onu yiyip bitiren utanç verici hastalığı belli olmasın diye siyah bir tül taktığını söylüyorlardı. Biri böylesine güçlü bir kadına musallat olan korkunç hastalığın ne olduğunu sordu. Aldığı yanıt zehir gibi bir kin doluydu. Böyle seçkin bir kadının hastalığı olsa olsa verem olur. Florentino Ariza ülkesindeki varsılıların gelip geçici hastalıklara yakalanmadıklarını biliyordu. Ya ansızın hemen hemen her zaman önemli bir şenliğin ertesinde şenliği yasa boğarak ölüyorlar ya da gizli ayrıntıların sonunda herkesin bildiği uzun süren korkunç hastalıklara yakalanıp mum gibi sönüyorlardı. Panama'ya kapanmak varsılıların yaşamında neredeyse zorunlu bir kefaretti. Hastaların pencereleri bez perdeli ıssız odalarda, önlerinde kalan sayılı günlerin hesabını şaşırdıkları, asit fenik kokusunun sağlığın mı yoksa ölümün mü belirtisi olduğunu hiç kimsenin kesinlikle bilmediği, Darien'in tarih öncesi sağanakları arasında yetmiş kocaman beyaz bir hangardan ibaret Adventist hastanesinde Tanrı'nın istemine bırakıyorlardı kendilerini. İyileşenler elleri kolları gösterişli armağanlarla dolu dönüyorlar, hala yaşıyor olmanın yakışık almazlığını bağışlatmak için belli bir kaygıyla avuç avuç dağıtıyorlardı onları. Bazıları karınlarında ayakkabıcı sicimiyle dikilmiş kara yara izleriyle dönüyorlar. Ziyaretçiler geldiğinde gömleklerini sıyırarak onları gösteriyorlar. Aşırı mutluluktan boğulup ölenlerinkiyle karşılaştırıyorlar. Kloroformun etkisiyle gördükleri meleksi görüntüleri ömürlerinin sonuna dek bakıp usanmadan anlatıyorlardı. Ama dönmeyenlerin neler gördüklerini hiç kimse bilmiyordu. Aralarında en acıklıları, kapatıldıkları veremliler koğuşunda hastalığın acılarından çok yağmurun hüznünden ötürü ölenlerdi. Seçmek durumunda olsaydı Florentino Ariza, Fermina Daza için hangisini yeğe tutardı bilmiyordu. Her şeyden önce acı da olsa gerçeği bilmek istiyordu ama nedenle uğraşırsa uğraşsın öğrenemedi bunu. Söylenenleri doğrulamak için hiç kimsenin ona en küçük bir bilgi bile veremeyişi akıl almaz görünüyordu ona. Onun dünyası olan ırmak gemilerinin dünyasında açığa çıkmayan hiçbir gizem, saklanabilen hiçbir giz yoktu. Ama hiç kimse siyah tüllü kadından söz edildiğini işitmemişti. Özellikle zenginlere ait şeyler söz konusu olduğunda her şeyin bilindiği, birçok şeyin daha olmadan bilindiği bir kentte hiç kimse bir şey bilmiyordu bu konuda. Ama hiç kimse Fermina Daza'nın ortadan kayboluşunu açıklayamıyordu. Florentino Ariza, La Manga'nın çevresinde dolanıp duruyor, papaz okulunun bazilikasında kendini vermeden ayinleri dinliyor, başka bir ruh durumunda onu hiç mi hiç ilgilendirmeyecek törenlere katılıyordu. Ama zamanın geçişi anlatılanların inanılırlığını artırmaktan başka bir şeye yaramıyordu. Urbino'ların evinde annenin yokluğundan başka her şey normal görünüyordu. Birçok soruşturmalar sırasında bilmediği ya da araştırmadığı başka şeyler de öğrendi. Bu arada Lorenzo Daza'nın Cantabria'da doğduğu köyde öldüğünü de. Uzun yıllar onu parokya kahvesinde gürültülü satranç partilerinde gördüğünü anımsıyordu. Sesi çok konuşmaktan karıklaşmış, gittikçe daha şişman, daha sevimsiz, yavaş yavaş kötü bir yaşlılığın çukuruna yuvarlanıyordu. Geçen yüzyıldaki o tatsız anisa dolu sabah kahvaltısından beri tek sözcük bile söylememişlerdi birbirlerine. Florentino Ariza, biricik varoluş nedeni haline gelen kızına iyi bir evlilik sağlamayı başardıktan sonra bile kendisi gibi onun da kendisini kinle anımsadığından emindi. Ama Florentino Ariza, Fermina Daza'nın sağlığı hakkında kesin bilgi alma konusunda öyle kararlıydı ki, Jeremiah de Sanamor'un tek başına 42 rahibiyle birlikte karşılaştığı ünlü satranç turnuvasının katlandığı dönemde babasından bilgi almak için parokya kahvesine gitti. Lorenzo Daza'nın öldüğünü böyle öğrendi. Bütün yüreğiyle sevindi. Bu sevincin bedelinin gerçeği bilmeden yaşamayı sürdürmek olabileceğinin bilincinde olsa da. Sonunda Umutsuzlar Hastanesi konusunda söylenenlerin doğruluğuna karar verdi. Tek avuntusu ünlü bir atasözüydü. Yatağa düşen kadın sonsuza dek sevilir. Cesaretini yitirdiği anlarda Fermina Daza ölecek olursa, ölüm haberinin nasıl olsa kendisine ulaşacağı düşüncesine boyun eğdi. 25. ayrımın sonu sayfa 266.